Ayrım 11.
Laik Cumhuriyetimizi acil durum hutbeleri, sıkı yönetim önlemleriyle değil, aydınlanmış bir tarih ve aydınlık bir varlık bilinciyle yaşatabiliriz ancak. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, Ağustos 1993. Atatürk'ün kültür anlayışı. Milli eğitimden dil ve harf yenileşmesine, medeni hukuktan güzel sanatlara, diplomasiden iktisat ve kalkınma politikasına değin, Türk devriminin temelinde kültür sorunları ve Atatürk'ün kültür anlayışı bulunmaktadır. Atatürk, Türk varlığının geleceğini ve güvencesini yeni bir Türk insanı yaratma sorunu olarak görmüştür. Bu konuda düşünüp fikirler üretmekle yetinmemiş, çeşitli önerileri denemiş, elemiş, değerlendirmiştir. Tarih içindeki insan-kültür ilişkisini objektif olarak izleyen ve bilimsel kavramlarla değerlendiren Atatürk, yeni Türk insanını yetiştirecek bir Türk kültürü yaratmaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültür olacaktır. Ama bu yitik imparatorluk döneminden miras kalmış hurafeler manzumesi değil, dünya milletleri ailesi içinde yerini alan laik Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş kültürü olacaktır. Atatürk bu görüşünü şu sözleriyle dile getirmiştir. Eski devrim dine karışmış masallarından, yaratılış ve varlığımızla ilgili olmayan fikir ve inançlardan, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzak, milli karakter ve tarihimize uygun bir kültür. Atatürk'ün kültür anlayışı, akla ve bilime dayalı bir yaşam biçimi, çağdaş dünyaya açılmayı, Türk toplumunu refah, barış ve mutluluğa kavuşturmayı hedef alan bir dünya görüşü, varlık bilinci ve başarı güvenci. Atatürk asıl amacının kültür değişmesi olduğunu da şöyle ifade etmiştir. Yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri, çağdaş ve bütün mana, anlam ve eşkali biçim ve görünüşleriyle medeni, uygar bir heyeti içtimaiye, toplum haline ishal etmek, getirmek, eriştirmektir. Görüldüğü gibi çağdaş bir milletin varlığını kabul ettirebileceği ve koruyabileceği tek yol medeniyet yoludur. Medeniyetten ne anladığını ise Atatürk şöyle açıklamıştır. Medeniyeti hars, kültürden ayırmak güçtür, gereksizdir. Bu nedenle harstan ne anladığımı söyleyeyim. Hars bir toplumun A. devlet hayatında, B. fikir hayatında yani bilim ve güzel sanatlarda, C. iktisadi hayatta yani tarımda, ticarette, zanaatte, kara, deniz ve hava ulaşımında yapabileceği şeylerin bileşkesidir. Bir milletin medeniyeti dendiği zaman Hars namı altında saydığım üç tür faaliyet muassala bileşkesinden başka bir şey olmayacağını sanırım. Bu kısa ve öz açıklamasıyla Atatürk, giriştiği inkılaplarla sahip olduğu kültür anlayışının bütün ilke ve ögelerini ortaya koymuştur. Akla ve bilime dayalı bir yaşam biçimi, çağdaş dünyaya açılmayı, toplum olarak katılmayı, Türk toplumunu refah, barış ve mutluluğa kavuşturmayı hedef alan bir dünya görüşü, varlık bilinci ve başarı güvenci. Atatürk'ün kültür anlayışı. Atatürk'ün kültür ya da uygarlık anlayışı, dayandığı öncüller ve ilkelerle yöneldiği hedefler açısından A. tarihi gerçekçidir, B. akılcı ve bilimcidir, C. kavram ve kapsamında bütüncüdür, D. evrimci ve yenilikçidir, E. çağdaş ve batılıdır, F. milliyetçi değil, ulusçudur. A. Tarihi gerçekçiliği. Atatürk'ün kültür anlayışı 19. ve 20. yüzyılların evrimci kültür tarihçilerinin yanında ve yönündedir. Ancak Atatürk, medeniyet ve kültürü hiçbir toplum, millet, ırk ve ülkenin tek elinde değil, tüm insanlığın ortak malı ve birikimi olarak görmüştür. Wells'in 1920, dünya tarihini dikkatle incelerken dünya devleti umudunu eleştirmekten geri kalmamıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış nedenlerini görmüş, bu mirası neden reddettiğini gerekçeleriyle açıklamıştır. Tarımcı köylü Türk toplumunun serbest ticaret yoluyla Batı'yı taklit etmek isterken, ekonomik ve mali bakımdan Batı'nın yarı sömürgesi durumuna düştüğünü anlamış, tam bağımsızlığı, Cumhuriyetin değişmez ilkesi yapmıştır. Milli dava, değişen ve yarışan bir dünyada yaşam davasıdır. İşte bu anlamda Atatürk, ekonomik gücün yetişmiş insan gücüne, yani kültüre bağlı olduğunu savunmuştur. B. Akılcı bilimciliği. Atatürk'ün benimsediği kültür ya da uygarlık özdeşliği, kültür antropolojisinin kurucu babası sayılan Taylor'ın 1871, kültür ya da uygarlık diye başlayan ve geçerliğini günümüzde de sürdüren bütüncü kültür tanımını hatırlatıyor. Taylor'a göre insanın yapıp yarattığı, öğrenip öğrettiği her şey kültürdür. Gerçi günlük kullanımda medeniyetlerin tarih, yazı ve şehirleşmede gelişmiş kültürlerden oluştuğu farkı gözetilirse de bu bir mahiyet farkı değil, derece farkıdır. Tarım, sanayi ve İslam medeniyeti, Eskimo, Yakut ve Japon kültürü deriz. Kültür ile medeniyet canlı üstü varlık alanlarıdır. Batı düşüncesi, felsefesi ve ontolojisi her iki türü de süperorganik canlı üstü varlık olarak sınıflar, inceler. Atatürk 1930'lu yıllarda ortaya atılacak olan teknolojik kültür sınıflamasından haberdar göründüğü gibi medeniyetle kültür kavramları arasındaki ayrıma da dikkat çekmiştir. Ancak romantik Alman filozofu Spengler 1926 ile Mehmet Akif Ersoy'un Batı medeniyetini kültürel gelişmenin sonu gibi gören karamsarlığını benimsememiş, Türk Rönesansı'nın ve aydınlanmasının kaynaklarını yine Batı medeniyetinde aramıştır. Bilimsel kültür kuramına göre kültür ögelerini maddi, manevi ve insani unsurlarına ayırmak ne doğrudur ne de mümkündür. C. Kavramsal bütüncülüğü. Atatürk'ün bütüncülüğü gestaltçı değil, holistiktir. Onun dünya ve medeniyet görüşünde maddi kültür, manevi kültür ayrımına yer yoktur. Atatürk'e göre kültür, toplumun maddi, ekonomik, teknolojik, manevi, fikri, edebi ve ruhani ve beşeri, insani ve toplumsal yapı, işlev, kurum ve güçlerinin bileşkesidir. Kültür olgusuna ve sorunlarına akılcı ve bütüncü bakışıyla Atatürk, çağının devlet, sanat ve bilim adamlarından çok öndedir. Gerçekten de bilimsel kültür kuramına göre kültür ögelerini maddi, manevi ve insani unsurlarından ayırmak ne doğrudur ne de mümkün. D. Köktenci yenilikçiliği. Atatürk toplumun geleceğini ve güvencesini medeniyetle çatışmada değil, Batı'nın temsil ettiği çağdaş toplumsal ailesine katılmada bulmuştur. Atatürk'ün kültür anlayışına göre her değişme mutlak olarak terakki, ilerleme sayılmasa bile her türlü gelişme ve çağdaşlaşma için kültürün değişmesi kaçınılmazdır. Atatürk, çağdaş bir ulus olabilmemiz için ata yadigarı cemaat kültürünü aşıp laik bir milli kültür yaratmak zorunda bulunduğumuza inanmıştır. Öte yandan kültür yaratmanın tıpkı insan yetiştirme düzeni gibi eğitim sürecine bağlı olduğunu bilmektedir. Bununla birlikte Atatürk eğitim sürecini yalnızca okullara, okul öğretimine bırakmayacak kadar gerçekçidir. Bu yüzden bir yandan kültürel muhtevayı çeşitli kaynaklardan besleyip zenginleştirmeye, öte yandan eğitim sürecini yenileştirmeye ve kültürün taşıyıcısı ve öğrenme aracı olan dili Türkçeleştirmeye çalışmıştır. Eğitim, kültür, dil üçlüsünü anlamlı bir bütün haline getirmek için araştırmaları, müzeleri, fakülteleri desteklemiş, kongreler düzenlemiş, Eğitim Bakanlığı'nı Kültür Bakanlığı'na dönüştürmüştür. Öğretim kurumlarını ve öğretmen yetiştirme sürecini yenilerken, okul dışı yaygın eğitime önem vermiş, kültür yenileşmesine karşı koyan, direnci azaltacak halk evleriyle kültür merkezlerinin açılmasına ön ayak olmuştur. Atatürk'ün kültür anlayışı yalnız kuramda, kavramda değil, uygulamada da bütüncü ve öğretici idi. E. Çağdaş ve Batılı. Atatürk'ün kültür anlayışı çağdaş, Batı'nın çağdaşlığı oranında batılı, fakat Batı ve çağı ile sınırlı değildi. Yaklaşık 100 yıldan beri Osmanlı devlet kurumlarında denenen düzeltmeciliğin, reformizm ya da tanzimatçılığın başarısız kaldığı apaçık ortadaydı. İdare-i maslahatçı bir kısmi düzeltmecilik ülkeyi kurtaracağına, Batı'nın yarı sömürgesi durumuna düşürmüştü. Milli eğitim reformunu istemek yetmiyor, yapmak gerekiyordu. Çağdaş medeniyetin güçlü ve başarılı temsilcileri Batı'da olduğu için Batı'dan seçilmiş örnekler uyarlanıyordu. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için Batı'ya benzemek, Batılı gibi olmak yetmiyordu. Batılının yaptığını yapmak, İstanbul'da batılı gibi yaşamak, batıyı taklit olurdu. Bu yüzden batının yaptığını yapmaya çalışırken yine de kendimiz olmak, kendimiz kalmak, kendimize uygun yolları bulmak zorundaydık. Atatürk'e atfedilen "biz bize benzeriz" sözü herhalde bu bağlamda yorumlanmalıdır. Öyleyse asıl amaç batılılaşmak değil, çağdaş batının kültür medeniyet düzeyine kendi çabamızla bir an önce erişmekti. Batı kültürüne karşı en güçlü savunmanın yine Batı kültürü olduğuna inanmıştı Atatürk. Atatürk'ün çağdaşlaşma çabasında gözünü yalnız Batı'ya değil, Japon örneğine de çevirdiği İngiliz Büyükelçisi Lindsay'in gözünden kaçmamıştır. Batı'dan yararlanmalı fakat onu taklitten kaçınmalıydık. Atatürkçü çağdaşlaşmanın özgünlüğü ya da biricikliği buradadır. Ancak toplumu kültürel kök ve kaynaklarından koparıp uzaklaştırarak çağdaş bir ulus yaratmak mümkün müydü? Bilginler, bilenler ne diyordu? F. Milli mi, ulusal mı? Böylece Atatürkçü kültür anlayışının en çok tartışılan fakat en az anlaşılan laiklik sorununa geliyoruz. Sosyal bilim ve tarih açısından sorun, millet, cemaat olgusundan cemiyet, ulus düzeyine nasıl atlanacağı noktasında düğümleniyordu. Bernard Lewis'e göre batılı anlamdaki nation olgusunun İslam dünyasındaki Arapça karşılığı milla, dindi. Bu kavramın Osmanlıca'daki karşılığı olan milletler, İslam'dan gayri olan dini cemaatler için kullanılıyordu. Osmanlı yönetimindeki Ortodoks, Gregorian, Musevi ve Katolik milletlere benzeterek bir Müslüman milleti belki düşünebilirdi ama zaten Müslüman olan Türk milletine yer yoktu. Oysa Türkiye Cumhuriyet'in ilanı ile Türk milleti fiilen doğmuş oluyordu. Laik cumhuriyetle bu sorun çözümlenemedi. Büsbütün su yüzüne çıktı. İslam hem devlet hem din hem de medeniyet olduğuna göre Müslüman Türk halkının devleti nasıl laik bir cumhuriyet olabilirdi? Kavramsal güçlüğün yarattığı tartışmalar günümüzde de sürüyor. Eğer halk dilindeki millet sözcüğü, dini cemaat, topluluk ya da azınlık anlamına geliyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin dolayısıyla Türk milletinin laikliği nasıl düşünülebilir? Osmanlı kimliğinden yeni yeni kurtulmaya çabalayan halk, Müslüman kimliğini bırakmaya hazır değildi. Türk milliyetçilik hareketi, yarattığı kimlik bunalımı karşısında İslam ya da dini cemaatle çağrışım yapmayan laik ulusu bulmak zorunda kaldı. Ulus, dini milletin karşılığı değil, laik milletin Türkçesiydi. Devletini yitiren Osmanlı seçkini, dini kimliğini de terk etmek zorunda kalıyordu. Çünkü Türk, Türk İmparatorluğu, hatta ülkemizin resmi adı olan Türkiye, Batı'nın kullandığı fakat Osmanlı aydınının asla benimsemediği yabancı etiketlerdi. Türkçülük hareketinin kültür ve ideoloji birliği üzerine kurulmasını öneren Gökalp, Türk milliyetçiliğini üçe bölüyor, yan yana sunuyordu. Özü İslam, görünüşü Batı, adı Türk. İdeolog Gökalp ile kurucu Atatürk arasındaki başlıca ayrılık da buradaydı. Atatürk, Gökalp'in önerdiği milliyet ögelerini Türklükte toplamış, onun yaratılması işini cumhuriyete, cumhuriyetin korunması görevini de gençliğe bırakmıştı. Stratejik bakımdan Atatürk'ün önünde iki yol vardı. 1. Kültürel, dini değerlere uygun bir devrim ideolojisi geliştirmek. 2. Çağdaş ulus ideolojisine uygun laik bir kültür yaratmak. Asıl amaç batılılaşmak değil, çağdaş batının kültür medeniyet düzeyine kendi çabalarımızla bir an önce erişmekti. Genç Türkler birinci yolu denemiş, başaramamışlardı. Atatürk daha çetin görünen ikinci yolu seçti. Laik cumhuriyete ve ulusa uygun bir kültür yaratmayı denedi. Öyleyse yeniden hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürü olacaktı ama İslam dini ile İslam devletine dayalı bir İslam kültürü değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştireceği laik, ulusal ve çağdaş bir kültür. İşte bu anlamda tam bir kültür devrimcisi sayılması gereken Atatürk, eserini yakın çalışma arkadaşlarına değil, tıpkı Robespierre gibi geleceğe Türk istikbalinin evladına bırakıyordu. Bugün bu sütunlarda Atatürk'ün kültür anlayışını dile getirmemiz, onun kültür anlayışıyla bizlere emanet ettiği laik cumhuriyetin tartışma götürmeyen başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kültür ve çağdaşlaşma politikasıyla kendisini Batı dünyası medeniyetine kabul ettirmiştir. Milli Produktivite Merkezi, anahtar Kasım 1989, yıl 1, sayı 11. Çağdaşlaşma mı, batılılaşma mı? Giriş, sözcükler ve kavramlar. Çağdaş, çağımıza, zamanımıza uygun. Muasır, asır ve yüzyılımıza uygun, asri. Modern, yeni, son moda, son, yakın zamanların modasına uygun. Bugün hali hazır, Batı dünyası, Avrupa, Rönesans'tan bu yana sanat, edebiyat ve mimarlıktaki yeniliklere modern diye gelmiş. Anglo-Saksonlarla Amerikalılar da çağımızın, günümüzün eğilimlerine uygun anlamında contemporary, zamanla birlikte sözcüğünü kullanırlar. Çağdaş anlamına gelir. Almanca'da da filozof Hegel'den bu yana bir Geist, ruh, kültür ve Zeitgeist, zamanın ruhu, zamana uygun anlamında bir çağdaşlık vardır. Türk dili ve düşüncesindeki asri ve muasır, asrımıza ait modern veya çağdaş anlamında kullanılmıştır. 1950-60'lara doğru çağdaş sözcüğüyle modern birbirinin yerine kullanılmışsa da özdeş değildirler. Sinan ile eserleri çağdaş olmadığı halde çağında moderndiler. Türkçe çağdaş, Fransızca modernden çok İngilizce'deki contemporary, zamandaşlığa yakındır. Kavramın Türkçe'deki evrimi şöyle oldu. Asır, yüzyıl, asri, çağ ve çağdaş gibi anlam olarak aynı yaşam ve değerleri paylaşan kafadar, İleri ilerici, dünyadaki ileri medeniyetin temsilcileri, yandaşları, savunucuları, önderleri, sözcüleri gibi. Batı dünyasında dinle devlet, dünya ile ahiret işlerine ayrılmışlık anlamında ikinci bir çağdaşlık daha vardır ki, Latince secula'dan türetilen bu akıma sekülerizm derler. Biz Türkçe'de bu İngilizce deyimin Fransızcasını kullanıyor ve ona laiklik diyoruz. Batı Garp Türkiye'de Batı Avrupa ve Avrupa artı Amerika kıtaları anlamındadır. Batı, doğuya yani Asya'ya göre, Batı Amerika'ya göre doğudur. Batıyı daha iyi vurgulamak isteyenler, Kuzey Amerika ya da Kuzey Batı Avrupa deyimlerini kullanırlar. Batı, Osmanlıca'daki garbın karşılığıdır. Şimdi çoğu Batı ülkeleri, Avrupalı ve Amerikalı ülkeler kendilerini bir Yunan-Roma kültürlerinin devamı, iki Hint-Avrupa dil ailesinin üyesi, 3. Yahudi-Hristiyan dünya görüşünün takipçisi, 4. Rönesans ve aydınlanma çağlarının mirasçısı, 5. Bilimsel keşifler ve endüstri çağının temsilcileri, 6. Özgürlükçü demokrasinin, insan onurunun savunucuları, 7. Geleceğin bilgi ve bilişim çağının adayları, 8. Dünya medeniyetinin bayraktarları, kalesi koruyucuları olarak görürler. Yakın zamanlara kadar dünyamızın modern dillerinde bir Batı medeniyet çağdaşlık özdeşliği vardı. Dostoyevski'nin Batı Batı dedikleriyle Atilla İlhan'ın Hangi Batı? Anılar ve Acılar eserinde çağdaş Batı uygarlığına çok benzer eleştiriler yöneltilmiştir. Batılılar da Doğu'yu kendi Batı merkezci görüş açılarından değerlendirmiş. Doğu Doğu'dur, Batı da Batı. Bu ikizler hiçbir zaman birleşemez demişlerdir. Bu görüşle küçümsedikleri doğuya medeniyet götürmeyi kendilerine görev edinmişlerdir. Çağdaş Batı medeniyeti. İki dünya savaşı arasında burjuva kapitalist ve Hristiyan olmayan bir sosyalist devrime tanık oldu. İki dünya savaşından sonra dünya Yunan-Roma geleneğinden türemeyen, Hristiyan olmayan, Hint-Avrupa dili konuşmayan Japon ekonomik mucizesiyle Japon çağdaşlaşmasına tanık oldu. Batı dünyası çağdaşlığın tekelini, medeniyetin bayraktarlığını yitirir gibi oldu. Geçen yıl Seul Olimpiyatlarına katılan Batılılar, olmazın olduğunu, Batı ile Doğu ikizlerinin Uzak Doğu Asya'da birbirine kavuştuğunu çoğunlukla kabul ettiler. 21. yüzyıl Uzak Doğu'da gerçekleşen bu yeni birliğin çağı olacaktır. Özetle bugün çağdaşlık Batı'nın tek elinde değildir. Batı ile çağdaş, özdeş değildir. Japonya kuşkusuz çağdaş bir ülkedir ama Batı ya da Batılı değildir. Tayvan, Singapur ve Kore'de Japonya'nın izindedir. Çin uzanıyor ve çağdaş kültürel kimliğini bu akımın içinde buluyor. Türkiye'nin yakın geçmişinde çağdaşlık ve batılılık ikilemleri, Yeniçeri Ocağı'nın kuvvet zoruyla kaldırılması, Vakai Hayriye, Tanzimat ve Meşrutiyet girişimleri, devlet ve milletin temel yapısına inemeyen biçimsel batılılaşma çabaları olarak kaldı. Ne var ki yeni Osmanlıların desteklediği Osmanlıcılık ve İslamcılık akımları devleti Osmanlı'yı kurtarmaya yetmedi. İlk laik Türkçülük fikri ve hareketi 21. yüzyılın başlarında doğdu. Kazan Türklerinden Yusuf Akçura, ünlü Üç Tarzı Siyaset makalesinde Türkçülük hareketini tek çıkar yol olarak görüyordu. İttihat ve Terakki'nin ideologu ve Türk milliyetçiliğinin sözcüsü olan Gökalp ise yıllar sonra İslam dininden, Batı medeniyetinden ve Türk milliyetindenim derken, örneğin Batı'da olmayan bir din, medeniyet ve Hars ayırım tasarlıyor, sonra bunların bir sentezini yapmayı arıyordu. Devrimci devlet adamı Atatürk ise, hedefimiz muasır medeniyet seviyesi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmektir derken, batılılaşmayı değil çağdaşlaşmayı amaçlıyordu. Uygarlıkla kültür arasında bir ayrım görmeyen Atatürk, çağdaşlığın kültürel muhtevasını dolayısıyla yönünü batıda buluyordu. Çağdaşlığın özü, kuşkusuz endüstri kent uygarlığıdır. Batının din ve kültürlerini, gelişme aşamalarını taklit etmeden onların gelişme düzeyine gelebilirdik. Çağdaşlık yolu, batılılar gibi olmak değil, kendimiz gibi olmaktan geçiyordu. Onlar gibi, yani batılılar gibi giyinip kuşanarak değil, çağdaş uluslar gibi düşünüp yaşayarak, üretip tüketerek çağdaşlaşabilirdik ancak. Çağdaşlaşmanın bilgi ve belgelerini onlardan alıp öğrenmemiz, uygulamamız gerekiyor. Batıya benzemek belki kaçınılmazdı ama asıl hedef Batı değildi. Çağdaşlaşırken biz bize benzeyecek, kendimiz olacak, kendimiz kalacaktık. Atatürk çağdaşlığı batılılığa yeğledi. Çünkü Türk toplumu kültür tarihi bakımından A. Yunan-Roma köklerinden, B. Hristiyan-Yahudi dininden, C. Hint-Avrupa dilleri ailesinden değildi. D. bir orta sınıf bilincinden yoksundu. Sömüren ve sömürülen sınıflarda bulunmadığına göre devrimin egemen ideolojisi kapitalizm veya sosyalizm değil, cehalet ve geri kalmışlık zincirlerinden bir an önce kurtulma savaşıydı. Türk devriminin asıl amacı ve hedefi çağ dışı kalmış bir toplumsal yapıyı en hızlı yoldan eğitip aydınlatmak, çağına eriştirmek, kısaca çağdaşlaşmaktı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hedefi çağdaş Türk insanını yeniden yeni baştan eğitmek olarak belirlendi. Ancak bunun için yeni bir kültür ortamı yaratmak gerekiyordu. TC'nin temeli kültürdür ama bu Osmanlı İmparatorluğu'nda miras kalan bir hurafeler, dini söylenceler kültürü değil, laik TC'nin çağdaş kültürü olacaktı.